Ayrım 3. Atavi Hazretleri, bir Bektaşi babası. Mustafa Barlas. Sayfa 44. Ziya Baba erenler. Alem yüzüne saldı Ziya Ali Muhammed. Seyfin çak edip geldi yine Ali Muhammed. Nadan ne bilir, dana bilir Ali Muhammed. Ve salli ala seyyidina Ali Muhammed. Sad salli ala mürşidina şahı velayet. Seyyid Nesimi. Cemal Baba Atavi'ye 12 köşeli teslim taşının yanı sıra Ziya Baba'dan kendisine hatıra olarak kalan büyük bir halkalı bendir, daha doğru deyişle bir erbane de vermişti. Ziya Baba erenler himmete hazır olsun bu erbaneyi İran seyahati dönüşü ta Erdebil'den getirmişti. Ziya Baba ilk gençlik yıllarında meydan görmüş ve Bektaşiliğe intisap etmişti. Hem rüya görmüş ve hem de birçok manevi işaret almış ki öylece Erdebil yollarına dökülmüştü. İlk önce Bursa'dan Ankara'ya, Ankara'dan Hacı Bektaş'a gitmiş ve o devirde Hacı Bektaş dergahında posta oturan Ali Ekber dede babanın sohbetinde bulunarak evinde mihman olmuştu. Ziya Baba erenler burada kaldığı sürece birçok zuhurata ve manevi işarete mazhar olmuştu. Manevi ziyadan ziyadesiyle tenvir olarak bu beldeden 21 gün sonra ayrılmıştı. Hacı Bektaş'tan sonra Harput'a gitmiş, orada da Haydar Baba dergahında eğleşerek dinlenmişti. Ziya Baba erenler Haydar Baba'nın yanında ve dergahında 40 gün kadar kalmıştı. Bu zaman zarfında Haydar Baba'nın taliplerinden ve aynı zamanda onun musahibi mesabesinde olan Kandilci Musa Dede'den kandil yapımını öğrenmişti. Ziya Baba erenler bu yolculuğu yaptığı dönemde 30 yaşlarındaydı. O yaşına kadar sadece çift sürerek çiftçilik yapmıştı ve başkaca bir zanaat ve marifeti yok idi. Musa Dede'den öğrendiği kandilcilik mesleğini Hakk'a yürüdüğü güne kadar sabır ve sebatla sürdürmüştü. Ziya Baba erenler ismiyle müsemma bir vaziyette namütenahi bir ziya neşreden çera gibi kandillerini yapıp satarak geçimini sağlamıştı. Hem Harput'ta kaldığı günlerde ve Harput'tan sonraki ilk menzili olan Ahlat'a kadar yolculuğu boyunca da kandil satarak hem yol parasını hem de yiyecek ve içeceğini helal yoldan kazanmıştı. Ziya Baba'nın Harput'taki Haydar Baba dergahındaki misafirliği en son gece yattığında gördüğü rüyanın yorumundan sonra bitmiş oluyordu. O gece rüyasında orta boylu, orta kiloda, buğday tenli ve kumral bir pirle karşılaşmıştı. O pir kendisinin Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Mahmut olduğunu söylemişti. Kendisinin 3 kıta, 4 deniz, 5 cebel, 6 cihet, 7 iklim, 8 bucak dolaştığını, fıkıh ve tasavvuf öğrendiğini, her satırda, her kitapta ve dahi her anlatımda insanın ruh ve nefis olarak ikiye ayrıldığını, ruhun melekler gibi semavi bir mahiyet taşıdığını, nefsin ise şeytanla ve ateşle süfli bir esfel olarak tasvir edildiğini, fakat insanın bir tek varlığının bulunduğunu, sadece didaktik bir anlam yüklenmiş olan ruh-nefis ikiliğinin aslında vaki olmadığını, madem ki iki ayrı varlıktan söz ediliyorsa, nefsi cehenneme, ruhu da cennete yollayarak bütün bu ikilikten ve ebedi azaptan kurtulmuş olacağını düşündüğünü, kendisinin de şu an dünyadan göçmüş bir insan olarak, halen yekpare olarak bulunduğunu anlatmıştı. Ayrıca her insanın bu dünyada bir ızdıraba düçar olduğunu, fakat asla Allah'ın insanları azap etmek için dünyaya getirmediğini, her insanın saadetle ve selametle yaşamasının murad olunduğunu, fakat zalimlerin bu murada mügayir hareketleriyle hayatı mazlumlara zehir kıldığını, ancak her insanın içine bir kıvılcım konulması gerektiğini ve bundan bütün arifanın mesul olduğunu, umulur ki günün birinde bir gün o kıvılcımların külliyen bir inkılabın ateşine dönüşeceğini izhar ve işaretti. Şeyh Bedrettin'in bu konuşmalarından dolayı Ziya Baba erenlerin rüyada bile adam akıllı kafası karışmıştı. Tam bu sözleri hazmetmeye ve fehmetmeye çalışırken Bedrettin Mahmut Hazretleri Ahlat'a doğru gitmesini ve orada Şeyh Hüseyin'i Ahlati'nin makamını ziyaret ederek bir dem olsun dara ve murakabeye varmasını öğütlemişti. Ve Ziya Baba birdenbire ok gibi yataktan zıplayarak uykudan uyanmıştı. Haydar Baba'ya rüyasını anlatıp hemen destur aldı ve Musa dededen de helallik alarak Ahlat'a doğru yola koyuldu. Ziya Baba at arabalarıyla, bazen otobüsle, bazı yük kamyonlarıyla, kimi zaman da eşek ve katırlarla Ahlat'a ulaştıktan sonra hemen Şeyh Hüseyin makamını ziyaret etti. Ve söylenildiği gibi bir dem dara durdu ve murakabeye vardı. Pirin Mısır'da metfun bulunduğu ve lakin burada da pir makamının olduğunu ve Hazreti Pir'in Şeyhül Ekber gibi çok deruni ve âli bir makam sahibi olduğunu keşfetti. Ziya Baba erenlerin maksadı ve hedefi aslında doğrudan doğruya Necef'e varmaktı. Fakat bu pirin de kendisini Mısır tarafına doğru celbedeceğini tahmin etmeye başladı. Ancak beklediği ve umduğu gibi olmadı. Ziya Baba Ahlat'ta çok fazla kalmadı. Sadece bir hafta kadar ziyaretgah mahallinde bulunan bir handa kaldı. Handa yattığı bir gece uyku ile uyanıklık arasında manevi bir işaret malum oldu ki doğrudan doğruya dünyanın kalbi olan Horasan'a ve Horasan'ın, İran'ın ve Turan'ın kalbi olan Erdebil'e gitsin varsın. Orada da Şah İsmail sülbünden gelen bir pir olan Pir Aziz Hazretlerini bulup eteğine yapışsın. Ziya Baba bu işaretten sonra fazlaca eğlenmeden hemen yola koyuldu. Hududu geçip Nahçıvan'a vasıl oldu. Nahçıvan'da bir 20 gün boyunca yol kat etti. Buradaki toprağın kına gibi rengi ve yemyeşil bitki örtüsü, çayır ve çimeni, suları ve başı karlı dağları ile cennetten bir parça olarak görerek burada kalmayı ve toprak işiyle meşgul olmayı ve çok temiz ve Azeri Türk'ü olan ve aynı zamanda Caferi olan ahalisinden pek memnun ve hoşnut olarak hiçbir zaman yadlık çekmeyen Ziya Baba gönlüne ve kırklar cemi makamat sahiplerine çok kereler danıştı ve destur istedi. Ama Ziya Baba'nın bu talebine ve arzu haline cihet-i maneviyeden olumlu bir işaret ve icazet çıkmadı. Ziya Baba erenler Nahçıvan'da bir kira arabasıyla anlaşarak ve kandil ve fener satarak beldelerden, kasabalardan ve cebellerden yıldırım hızıyla geçti. Sanki arabanın camından Nahçıvan'ı seyre dalarken, sanki o gitmiyor ve sabit duruyor da cebel onun gözleri önünden sinema filmi gibi akıp geçiyordu. Zamanın ve mekanın sahibi olan Ulu Tanrı aynı zamanda zamanın ve mekanın öğreticisiydi de. Erdebil'den dönüş. Ziya Baba erenler Erdebil'e vardıktan sonra Hüseyiniye Kervansarayı'na yerleşti. Orada tanıştığı Molla Seyit vasıtasıyla Şeyh Safiyüddin Medresesi'nin baş müderrisi olan Şeyh Hüseyin ile görüştü. Daha çok Ehlibeyt kaynaklarını öğrendi. İmam Ali Camii'nde çokça namaz kıldı ve niyazda bulundu. En çok tuhafına giden şey ise ellerin bağlanmadan yanlara salınarak ve kıyamda dimdik durarak namaz kılınması olmuştu. Boynunda taşıdığı teslim taşını da secdeye varırken mühür taşı olarak kullanıyordu. Molla Seyit'ten Şia ve Şia tarih şeriatı hakkında malumat aldıktan sonra Erdebil'deki tekke ve dergahların çoğunu ziyaret edip ayinlerine iştirak etti. Kandilcilik de yaptığından dolayı Erdebil'de namı çerağı uyandıran Ziya olarak bilinmekteydi. Türkiye'deki ve hususen İstanbul'daki birçok tarikat nasıl Sünni ağırlıklı ise ve bu cümleden olarak Bektaşiye Sofiyanı da bu zevahirden görünüyorsa Erdebil'de de umum tarikatlar da Şii görünmesine rağmen bir kısmı Sünni ilkeleri benimsemişlerdi. Ziya Baba ziyaretleri ve katıldığı ibadet ve ritüeller esnasında bunu fark etti. Fakat nasıl görünürse görünsün ve hakikatte nasıl olursa olsun tarikatların birçoğu samimiydi. Hulusi kalple kemalat ve azimet yolunda gayret ediyorlardı. Ziya Baba erenler Erdebil pazarına azimet eyledi ve epeyce kandil yapıp sattı. Pazarda bir gün Kadiri Mürşidi olan Hoca Aziz ile tanıştı. Kendisini evvelce manada işaret edilen bir Pir Aziz bu olsa gerekti. Ziya Baba erenleri dergahına davet eden Hoca Aziz ile ruhları birdenbire ahbap oluverdi. Hoca Aziz'in Erdebil'in doğusunda ve şehrin neredeyse dışında bulunan dergahına gitti. Zikir ayinlerine katıldı. Ziya Baba erenlerin Erdebil'deki hatıralarının en güzelini ve en anlamlısını Hoca Aziz dergahında geçirdiği günler oluşturuyordu. Türkmanca konuşulan bu dergahta uzun süre kalan Ziya Baba manevi bakımdan da epeyce yol kat etti. Ziya Baba bahsinde en önemli nokta şu olsa gerekti. Baba Erenler uzun ve meşakkatli yolculuk ve manevi işaretlerle ulaştığı Erdebil'den sonra dönüş yolunda Necef'e uğramayı planlamakta ise de bu maksadına nail olabilemedi. Çünkü bir çırpıda ve göz açıp kapayıncaya kadar menziline erişti. Pir Hoca Aziz kendisini Erdebil'deki mühletinin ve seyrinin tamam olduğunu, ne bir lokma ne de bir yudum nasibinin kalmadığını ve dahi artık kendisine destur verdiğini ifade ederek elinde bulunan iş bu erbane ile Ziya Baba Erenleri cübbesinin içine alarak bir lahzada Bursa'ya kaytardı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşan Baba Erenler 40 gün kendine gelemedi. Bugünkü Kızık Köyü'nde bulunan dergahında ölmeyecek kadar lokma ve su ile beslenerek yattı ve yataktan çıkamadı. 40. günün sonunda gözündeki perde açıldı, hafifledi ve hemen doğmakta olan günle birlikte dergahın avlusuna çıktı ve Mart'ın 30'u idi ki eline bir bahçe beli geçirip küçük avlunun toprak kısmını belledi. Şimdiki ulu ceviz ağacını o günlerde dikti. Sonra kandil yapım işine girişti ve yüzlerce kandil yaptı. Köyleri, kasabaları dolaştı ve çokça kandil sattı. Elektriksiz uzak köyleri tercih ediyordu. Ceryan olmayan köyler daha çoktu ve Ziya Baba Erenler'in kandilleri en uzak köyleri bir zaman ışıttı. Erdebil'de Hoca Aziz dergahında Kadiri usulünce cehri zikir ve ayakta devran yapılmaktaydı. Bir kısım müritler erbane çalarak ritim vuruyor, bir kısım da hep bir ağızdan Azerice ilahiler söyleyip onlara eşlik ediyordu. Ziya Baba Erenler de bu ayinler esnasında erbane çalmaya merak salıp hem ilahilere katılmaya hem de erbane çalmaya başlamıştı. İşte Ziya Baba Erenler'in oradan temin ederek getirdiği erbaneydi bu Ataviye, Cemal Baba'dan kalan. Ataviye'nin uzun saçlarını sallayarak erbanenin metal halkalarının gergin deriye sürtünerek çıkardığı gizemli ses ve Davudi sesinin birleşimiyle terennüm ettiği birkaç ilahi ve nefes bile gerçekten talipleri coşturmaya yetiyordu. Ziya Baba'nın bu meydan, cebel, hatta sahra görmüş erbanesinin okyanus gibi engin bir ilahi neşe ve zevk kaynağı olmasının sebebi de işte buydu. Limanda. Atavi Hazretleri sık sık şöyle derdi: Allah'ı seven adetullah'a yapışır. Allah'tan korkan gayretullah'a dokunmaktan kaçınır. Ona yakın olmak isteyen de sevenlerine yakın olur. Eşyanın tabiatı ile tabiat kanunlarını adetullah'ın bir yönü olarak görenlerin de bunlara tabi olmakla şerefyab olacaklarının altını ve üstünü kalın çizgilerle çizerdi her sohbetinde. Bu sebeple İstanbul'a pasaj yolundan gitmek yerine çoğunlukla deniz yolundan Bandırma Sarayburnu arası çalışan gemilerle gitmeyi ihtiyar ederdi. Bisikletiyle İstanbul pasajına gelen Atavi bu defa bisikletini pasaja bıraktıktan sonra limana doğru yürüdü. Akşam olmakta ve hava kararmaktaydı. Liman caddesinde uzun zaman Deli Hasan'ı aradı. Bir bakkaldan Hasan'ın içtiğini bildiği uzun Samsun sigarası ile bir de kibrit aldı. Deli Hasan'ı mendireğin oralarda gezinirken buldu. Hasan Atavi'yi görünce sevinçle ellerini çırparak yanına yaklaştı. Babam diyerek hürmetle elini öptü. Atavi de Deli Hasan'ın başını okşadı. Cebinden onun için aldığı sigara paketiyle kibriti çıkarıp verdi. Hasan çok mutlu olmuştu. Yüzünün kirinden mi, tren garında yatıp kalktığından olsa gerek, isten mi, kırışık alnındaki çizgiler siyah kalemle çizilmiş gibiydi. Kaşlarını kaldırıp alnını kırıştırdı. Babacım bana kağıt para vermeyecek misin diye sordu. Atavi'nin yüzüne çok geniş bir tebessüm yayıldı. Elbette vermez olur muyum iş dedi. Senin paranı ayırdım buraya, cigara parandan hariç dedi. Ceketinin iç cebinden çıkartıp bir kağıt beşlik uzattı. Deli Hasan gayet memnun parayı alıp sanki sahte mi değil mi bakarmış gibi evirip çevirdikten sonra cebine indirdi. Sigara paketini özenle açıp bir tane çıkarttı ve yakabilir miyim müsaadenle babacım deyip cevabını beklemeden yaktı ve tüttürmeye başladı. Atavi babacım çok sağ olasın, benim gitmem lazım, evlatlarla bir küçük işimiz var deyip destur istedi ve Atavi'nin yanından koşar adım uzaklaştı. Atavi en sevecen bakışıyla bu delinin ardından uzun uzun süzerek baktı. Evlatlar dedikleri üçü beşi bir arada gezen sokak köpekleriydi. Küçük bir işimiz dediği de liman ve gar işletmelerinin artık yemeklerinin temiz bir kapla alınarak bu sokak köpeklerine adil bir şekilde bölüştürülmesiydi. Hatavi az önce limana yanaşmış olan ve İstanbul'dan kalkarak gelen gemiden inenleri seyretmeye başladı. Birçoğu tren garına doğru acele adımlarla giderken bir kısmı da liman yoluna ve taksi durağına doğru gitmekteydi. Birçoğu bağlantılı vapur tren aktarması yapan bu yolcuların arasında bir grup genç, gürültülü ve şakadan çok taciz eden ve meydan okur tarzda aynı kendileri gibi çok da hırlı olmayan birinin peşinden gidip ona sataşmaya çalışıyorlardı. Öndeki yabancı olmasına rağmen arkasındaki kopukların birçoğunu tanıdı Atevi. Bunlar Bandırmalı gençlerdi. Gençler her kafadan bir ses çıkaracak bir şekilde "Hop, nereye gidiyorsun bakayım? Burası İstanbul değil oğlum, burası Bandırma. Kendine dikkat et." gibi sözlü olarak sataşmaya devam ediyorlardı. Islık çalıp önlerinden giden adamı düşürmeye çalışarak çelme takıyorlar. Adam da bunlara bulaşmak istemediğinden bir yandan hızlıca yürümeye çalışırken diğer yandan da kendini bunlardan sakınmaya çalışıyordu. Çünkü tek kişi olmasına rağmen bu kopuk takımı en az 7 kişiydi. İşlerinden bir tanesini sanayide çalıştığı için Atavi tanıdı. Nikelajcı Salim Usta'nın kalfasıydı bu tanıdığı. İşinde gücünde ciddi ve dürüst bir esnaf olan Salim Usta'nın kalfasını bu şekilde birileriyle dolaşıp ona buna sataştığını görse Salim Usta asla bağışlamaz ve derhal dükkandaki işine son verirdi. Bunu bilen Atavi, sataştıkları yabancı adamla bu grubun arasına girdikten ve ellerini kaldırıp bir tek işaretiyle gençleri durdurduktan sonra bu kalfanın önüne geçip "Yapmayın," dedi. Kalfa Atavi ile göz göze gelince utançtan kıpkırmızı oldu. Diğerlerini de el kol işaretleriyle durdurup limanın diğer ucuna ve poligon tarafına doğru uzaklaştırdı. Atavi de yabancı yolcunun tren garına gidip güvenli bir şekilde beklemesine ve trene emniyetle binene kadar oralarda gezinerek, uzaktan nezaret ederek duruma müzahir oldu. Bu arada gemi hem yaya olarak yolcular hem de araçlar tarafından tamamen boşaltılmıştı. Temizlik, seyire hazırlık ve gişelerin açılması ile beraber ancak en az bir saat sonra yolcu ve araç kabul edebilecek vaziyete gelecekti. Yabancı adam Atavi'nin yanına gelip yarım ağızla kendisini kurtardığı için teşekkür gibi bir şeyler geveledi. Atavi burada bu arada yabancının gönlüne nazar etti. Baktı ki adeta bomboş bir kodes gibiydi. Yaralamaların, kavgaların, dövüşlerin, çalmaların ve çarpmaların lekeleriyle kaplanmış, islenip, sislenip, puslanmış bir gönüldü bu. Çok fazla üzerinde durmadı. Garın kantininden bir çay aldı ve yavaş yavaş içerken garın bekleme salonundaki insanları izlemeye koyuldu. Çoğunluğu vapur aktarmalı, tren bekleyen yolculardı. Liman tarafında bir hareketlenme oldu. Arabalar geminin hangarına kış taraftan alınmaya başlanmıştı. Bu da demekti ki yarım saate kalmadan iskele tarafındaki yolcu girişi de açılmış olacaktı. Gar bekleme salonundan çıkan Atavi liman tarafına doğru yöneldi. Henüz yaz sonu olmasına rağmen geceleri serin olmaya başlamıştı. Ve yıldız tarafından esen rüzgar neredeyse insanı üşütüyordu. Her akşam gece geç saatlere kadar limanda tezgah açıp mangal yakan seyyar çöp şişçi de her zamanki yerini almış ve mangala çöp şişleri dizmişti. Hem yolculara hem de ağzının tadını bilen yerli ahaliye hizmet vermekteydi. Yine her zamanki gibi başı kalabalıktı ve dik kuzeyden esen yıldız rüzgarı da bu güzelim çöp şiş kokularını ta uzaklara sürüklüyordu. Atavi rüzgarla birlikte denizden gelen iyotlu temiz havayı derin derin içine çekti. Bir müddet limanın bomboş beton zemini üzerinde lam elif çevirerek dolaştı. Gönlünde zikir, ya basit, ya basit, ya basit. Gönlünün gölünün kenarında bir kulübe gördü. Hava alacakaranlıktı. Kulübeden çok hafif ve belli belirsiz bir ışık yayılmaktaydı. Oraya doğru yürüdü, yürüdü, yürüdü. Göl çevresini çeyrek daire kadar dolanıp kulübenin önüne doğru yaklaştı. Kulübenin önünde 6-7 kadar telli akçakavak ağacı vardı. Rüzgarla birlikte ağaçlar korosunun yaprakları hışırdıyor, yanar döner yaprakları ise pul pul dönüp duruyordu. Yeşil yağlı boyalı bir kapısı vardı. Keza aynı şekilde küçük yeşil pencereler. Atavi gayri ihtiyari pencereye yaklaştı. Pencereden içeri baktı. İçerisi bir dergah gibiydi. Bir duvarda tamamen çerçeveli fotoğraflar çivilere asılmıştı. Fotoğraflarda ve bazıları da boyama portre olan bu resimlerde Hazreti Ali, İmam Hüseyin, 12 imamların resimleriyle birlikte günümüz dede ve babalarının yanı sıra Kadiri ve Halveti şeyhlerinin suretleri vardı. Bu duvarın önünde iri kıyım ve beyaz pos bıyıklı bir pir oturmaktaydı. Bir ayağını altına almış, diğer ayağının dizini dikerek oturmuştu. Kocaman elleri vardı. Bir elinde sigara tutmaktaydı. Beyaz pos bıyıklarının uçları sigaradan sararmıştı. Bembeyaz, 3 günlük kadar ama diken gibi sakalları vardı. Başında da keçe gibi bir külah ve üzerinde köylülerin tarlada kullandığı cinsten turuncu renkli bir üstlük, sarık gibi bu keçe külaha dolanmıştı. Önünde de eski köy odalarındaki teneke küllüklerden biri vardı. Karşısında da tel çerçeveli gözlüklü ve ince bıyıklı, edeple dizüstü gelerek tahiyyat vaziyetinde oturmuş bir genç vardı. Genci zaten tanımıyordu. Pir kim ola ki acaba, dedi kendi kendine. Genç cebinden parlak metal bir tabaka çıkartıp pire uzattı. Pir gence bir şeyler söyleyip tabakayı aldı. İçini açıp baktı. Bir müddet evirip çevirdikten sonra önüne koydu. Pir ela gözlerini pencereye doğru çevirip baktı. Atabey ile göz göze geldiler. Ya batın, ya batın, ya batın. Atabey Hazretleri uykudan uyanır gibi kendine geldi. Baktı karşıdaki gemi iskele tarafındaki girişten yaya yolcuları almaya başlamıştı. Alnına sert rüzgar kuvvetli bir şekilde çarpınca daha çok kendine geldi. İskelenin gerisindeki gişeler de bilet satmaya başlamıştı. Yaklaştı. Önünde birkaç kişi vardı. Eskiden daha çok bilet kuyruğu olurdu. Nedense ama son zamanlarda epeyce azalmıştı. Çünkü tren aktarmalı gelen yolcuların hepsi ta İzmir tren garından vapur biletlerini de aynı anda kombine olarak almaktaydılar. Bir bilet aldı. Uzun ve düz olduğundan daha çok bir Çerkes atının yelesine benzeyen saçlarını rüzgarda savurarak vapura doğru yürüdü. 3. ayrımın sonu. Sayfa 59.